Ayrım 7.
Sayfa numarası 670. Yapıtlarında sıradan insanlara ve toplumun değişik kesimlerine yer veren Behzat'ın, Kıvaranak Sarayı'nın inşaatı adlı tablosu onun en güzel eseridir. Genelde soğuk renklerle yaratılan doku birden sıcak renk vuruşlarıyla açık turuncu başta olmak üzere değişik renk tonlarıyla işlenmekte ve ortaya teknik ve incelik olarak çağını aşan resimler çıkmaktadır. AGE sayfa 366. Orta Asya resimlerinde halkanın tahta çıkışını canlandıran ve Türk tarzı oturuşu adı verilen anlatım biçimi Bağdat'ta Akdamar Kalesi'nde, Van 10. yüzyıl, Sicilya'da Palermo Palatine Şapeli'nin tavanında ve İspanya'da görülmüştür. Benzerlerine hemen her yerde rastlanan bu anlatım biçiminde tören giysisi giymiş prens Türk tarzında oturmuştur. Sağ elinde bir kupa ya da maşrapa tutmaktadır. Sol dizine yasladığı sol elinde bir mendil ya da bir peçete vardır. Bu sahne kesin tarihi bilinmemekle birlikte Türk resminde 6. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Ruslar aynı biçimde oturan Türk prens heykellerine Kameniye Baby adını vermişlerdir. Büyük Türk kitabelerindeki taş kabartmalarda prens oturur haldedir ya da ayaktadır. Tahta çıkmayan prensler sağ elinde göğsüne dayadığı bir kupa tutmaktadır. Kuzey Orta Asya'da bulunan Küdürgen Kaya yontusunda aynı görüntü vardır. Bu görüntüde Hakan daha sonra Müslüman hükümdarlarda görülen üç köşeli bir taç takmaktadır. En ünlüsü Bilge Kağan heykelidir. AGE sayfa 292. Türk sanatçıların yaptığı ve hayvan dövüşlerini canlandıran resim sanatı başka ülkelerde de görülür. Ancak bu resimler Orta Asya Türk resim sanatına o denli benzerler ki bunları öykünme, taklit sanatı olarak kabul etmek verilmesi zor bir karar değildir. O dönemdeki Türk resim sanatı etkisini geniş bir alana yaymış ve örnek alınan bir biçem yaratmıştı. Hayvan dövüşlerini tasvir eden sanatçılar yaptıkları resimlerde doğayı, toplumsal ilişkileri ve yaşamı yorumlayan düşüncelerle anlatıyordu. İyi ile kötü, yararla zarar, bereketle kıtlık gibi karşıtlıklar, yıldız takımları ve burçlar, cinsellik, hırs, sevgi, kahramanlık gibi evrensel boyutlu kavramlar işlenen konulardı. Bozkurtla kahverengi dişi geyik, Moğol, kurtla ceylan, Kırgız, Arslanla deve, Karahanlıların grafik sanatıyla sıkça işlediği destan konularıdır. Resimle anlatımı oldukça zor olan konular başarıyla işlenmiştir. Örneğin, avını yiyen avcı, avına büyük bir aşkla bağlıdır. Evlilik, fethedenin zaferini kutladığı bir şölen, mutlu bir avdır. Ergenliğe ulaşan erkek çocuk, hayvanlarla dövüşerek güçlenir. Evlenme hakkı hayvanı yenmekle kazanılır. Dede Korkut destanında bu tür konuların pek çoğu vardır ve bunların büyük bölümleri resimlere yansıtılmıştır. AGE sayfa 293. Maden işletmeciliğine dayanan sanatların Orta Asya kökenli olup olmadığı çok tartışılmış bir konudur. Hala da tartışılmaktadır. Ancak en azından 11. yüzyıla kadar Horasan atölyelerinin bu konuda kesin olan üstünlüğünden artık kimsenin kuşkusu yoktur. Büyük İslam maden sanatı Orta Asya'da doğmamıştır ama o dönemde Suriye ve Mısır'da üretilen az sayıdaki parça Horasan ürünlerinin taklidinden başka bir şey değildi. AGE sayfa 293. Aynı üstünlük, ipekçilik, pamuk yün ya da kenevir tarımı tarafından desteklenen dokuma atölyeleri için de geçerlidir. Ancak bu konudaki üstünlük maden sanatındakinden daha az belirgindir. 961'de Horasanlı Türk savaşçı Buh Tegin için üretilen ve bugün Louvre Müzesi'nde korunan keten dokuma, ünlü Saint Joseph keteni kadar tanınan bir parçadır. Birbiriyle dövüşen iki fil ve iki Baktra devesinin resmedildiği bu dokuma sanatında doruk oluşturan benzersiz bir eserdir. AGE sayfa 293. Orta Asya bilginleri Farabi ve İbn Sina'nın teknik kurallarını geliştirerek çağdaş anlamda temelini attığı müzik, Türkler için çok eskiden beri yaşamın ayrılmaz bir parçası, belki de yaşamın kendisi gibidir. Müziğe bu denli önem verirler. Bu iki düşünüre gelene dek toplumda zengin bir müzik birikimi vardır ve bu birikim onlardan sonra da etkisini sürdürmüştür. Anadolu insanı bugün bile eski Oğuz geleneğini sürdürür, varsalı ya da yoksulu hiçbir zaman ve hiçbir koşulda müziksiz kalmaz. Üstelik yalnızca dinleyici olmakla yetinmez, telli saz başta olmak üzere çalmayı da öğrenmek ister. Türkmenler çocuklarının saz öğrenmesine özel önem verirler. Genellikle birer halk ozanı olan öğreticilere büyük saygı gösterirler. Türk toplumunda binlerce yıla dayanan müzik tutkunluğu ve bu tutkunluğun sosyal bir alışkanlık halinde kuşaktan kuşağa geçmesi, çok eski ezgilerin gitmemesine ve günümüze denk gelmesine neden olmuştur. Bu şaşırtıcı bir durumdur. Hemen hiçbir toplum eski ezgileri Türkler kadar koruyup güncele taşıyamamıştır. Örneğin eski Yunan ve Roma'dan günümüze hiçbir ezgi gelememiştir. Hiçbir kayıt cihazının olmadığı bir ortamda şarkı ve türkülerin sazdan saza, sözden söze bugüne aktarılması elbette gelişkin ve yaygın bir müzik kültürünü gerekli kılar. Doğaya ve yaşama dair her şeyin yansıtıldığı ve bilgelikle yorumlandığı halk türküleri bunun canlı kanıtlarıdır. Hatta bu denli yaygın olması müziğin etkili bir eğitim aracı olarak kullanıldığının göstergesi sayılmalıdır. Eski Türklerde en az bir müzik aleti çalamamak açıkça aşağılanan bir gerilikti. Müzik aletlerini tanımamak, ezgileri bilmemek düpedüz kusur sayılır, müzikle ilgilenmeyen birine hiç eğitim almamış kişi muamelesi yapılırdı. Müzik aletleri sürekli olarak geliştirilir, kusursuzluk arayışı hiç bitmez, yeni çalgılar bulunur ya da eski çalgılardan yeni sesler elde etme çabası hiç eksilmezdi. Saz, harp ve flüt en tutulan müzik aletleriydi ama vurmalı çalgılarda, orkestralarda büyük yer kaplar, tamburlar, ziller, büyük davullarla dizem, ritim tutturulurdu. Beste sahipleri çabuk ünlenir ve toplumda saygı görürlerdi. Müziğe ve müzik kültürüne verilen önem o denli yüksekti ki birçok besteci, flütçü, davulcu, udi ya da saz ustasının adları günümüze dek gelmiştir. Timurlular döneminde kulağı çok hassas olduğu için ilk notadan eserin bestecisinin kim olduğunu anlayan insanların bulunduğundan söz ediliyordu. AGE sayfa 360. Türk müziği sürekli geliştirdiği yeni çalgılar ve usullerle yalnızca Arap ya da İran müziğini değil, bugün klasik olarak adlandırılan Batı müziğini de üstelik güçlü bir biçimde etkiledi. Osmanlıların geliştirdiği vurmalı çalgılar, perküsyonun orkestrada kullanımı 18. yüzyıl başından 19. yüzyıl ortalarına dek Avrupa saraylarında tartışılan en önemli müzik konularından biriydi. Soyluların koruması altındaki Avrupalı müzikçiler bu çalgıların seslerini yapıtlarında kullanmak için birbirleriyle yarışıyor. Osmanlı İmparatorluğu, Donald Quatert, İletişim Yayınları İstanbul 2002, sayfa 35. Zil, köz, nekkare, davul, üçgen, def ve çevgan zillerini öğrenerek bu çalgılara yapıtlarında yer veriyorlardı. Lehistan Kralı 2. Augustus 1697-1736 mehter müziğini o denli beğenmişti ki 3. Ahmet 1673-1736 kendisine armağan olarak 15 müzikçiden oluşan bir mehter takımı göndermişti. Rus çariçesi, Prusya kralı, Avusturya imparatoru müzikçilerinin tümünün İstanbul'dan getirtildiği birer mehter takımı edinmişlerdi. AGE sayfa 36. Tempo tutmak için mehter başı tarafından taşınan topuz uçlu asa Avrupa'da zamanla tören aracı haline geldi. Günümüzde bandoların ya da trompet takımlarının önünde yürüyen öncülerin havaya attıkları batonlar batıya Türklerden geçen uygulamalardı. AGE sayfa 36. Mehter müziği orkestra sınırlarını aşarak klasik batı müziğinin içine girdi. Beethoven'ın 9. senfonisinin son bölümünde Yeniçerilerin yürüyüşünü çağrıştıran bir pasaj vardır. Brahms'ın 4. senfonisinde, Haydn'ın askeri senfonisinde, Rossini'nin Guillaume Tell uvertüründe ve Wagner'ın Tannhäuser operasının marş bölümünde de Türk müziğini duymak mümkündür. Mozart'ın La Major piyano sanatında işlediği ünlü Rondo alla Turco teması, daha sonra Dave Brubeck ve Ahmet Jamal gibi müzisyenlerce Amerikan caz müziğine de taşınmıştır. AGE sayfa 36. Eğitim ve korunan kimlik. Bilgiye ve ona ulaşmanın aracı olarak eğitime her toplum önem verir. Ayakta kalmak için doğanın yaptığı eğitmenlik bir yana bırakılacak olursa, önceden planlanan ve bu amaca yönelmiş olan eğitim ve öğretim elbette bir uygarlık sorunudur ve yaşamı güzel kılan her şeyin başlangıç noktasıdır. Eğitim, insanı insan yapan üretim eyleminin doğal bir sonucudur ve zorunlu olarak yaşamın belirlediği koşullar altında gelişerek ve içinde geliştiği koşulları değiştirmeye yönelir. Bu tüm toplumlarda böyledir. Türklerin eğitime verdiği önem genel yaklaşımın dışında değildir ve yaşam biçimlerinden kaynaklanan ilgi çekici özelliklere sahiptir. Başka toplumlarda pek görülmeyen ve Türklere özgü olan eğitimle ilgili özelliklerin kaynağını yine Orta Asya'da büyük göçlerde ve göç koşullarının yarattığı gereksinimlerde aramak gerekecektir. Sürekli değişim ve uyuma dayanan göç koşullarının yeniliğe açık, devingen ve direngen bir yaşam biçimini gerekli kılması eski Türkleri bu koşullara uygun insanlar haline getirmişti. Bu insanlar giriştikleri eylemin gereği günlük yaşamlarından gelecek kaygılarına dek sorunlarına çözüm bulmak, toplumsal yaşamın her alanını düşünmek ve düzenlemek zorundaydılar. Örgütlenme ve dayanışma duygularını geliştiren bu zorunluluk aynı zamanda ve elbette bilgili olmayı, bunun için de öğrenmeyi gerekli kılıyordu. Yeni koşullara uyup sürekli yenileşmek, üstelik bunu kimliğini koruyarak yapmak zor iştir. Özel çaba ve yetenek ister. Bu ise ancak eğitimle sağlanabilir. Türkler, çetin doğa koşullarına ve göçlerin zorluklarına dayanmak için güçlü ve örgütlü olmak zorundaydılar. Bu zorunluluk bilgili ve bilinçli olmayı gerektiriyordu. Bilgi ve bilgiye ulaşmanın aracı olarak eğitime, Türklerin neredeyse bir yaşam sorunu gibi önem vermelerinin temelinde yatan neden budur. Türkler, çocuklarına her zaman ve her koşul altında, ailede ya da okulda, yüzeysel ya da kapsamlı, hangi biçim ve nitelikte olursa olsun yaşam biçimlerini, geleneklerini ve ahlakını öğretmeyi bilmişlerdir. Bilgi edinmenin en basit, belki de en sağlam yolu yaşayarak öğrenmektir. İnsanlar bilgiye önce böyle ulaşmıştır. Bu süreç öncesiz ve sonrasızdır. Ancak bilgiyi yaşayarak öğrenmek artık bir ilkellik göstergesidir. İnsan kendisinden öncekilerden edindiği bilgiyi sonrakilere aktararak ve aktarma araçlarını bularak gelişmiştir. Sözle aktarım ve yaşayarak öğrenme sınırları daralsa da hala sürmektedir ve her zaman sürecektir. Ancak bilgi aktarma aracı olarak yazı ve yazının sağladığı bilimsel gelişme, önceden planlanan eğitimin yaygınlaşmasını ve eğitimin doğa ve toplumun gelişimine yön veren bir güç haline gelmesini sağlamıştır. Eğitim artık bugünün ve geleceğin planlanmasını sağlayan uygarlığın temel ölçütüdür. Açıktır ki en uygar toplumlar en iyi eğitilmiş toplumlardır. Eski Türklerde eğitim tüm toplumlarda olduğu ve hala sürdüğü gibi ailede başlıyordu. Çocuk aile ortamı içinde hem doğrudan hem de gördükleri ve yaşadıkları ile dolaylı olarak eğitiliyordu. Çocukların aile içi bakımı annenin göreviydi ama onların geleceğine yön verecek olan eğitimlerinden kız erkek ayırımı yapmadan Türk kültürünün gelişme çağları Profesör Bahattin Ögel, Türk Dünyası Araştırma Vakfı İstanbul 1988 sayfa 250. Anne ve baba birlikte sorumluydular. Çocuğa kimlik kazandırılması ve onun toplumsal varlığa duyarlı bir kişilikte eğitilmesi Türklerin yaşamsal düzeyde önem verdiği konulardan biriydi. Bu nedenle çocuğa ve çocuk eğitimine çok değer verilirdi. Çocuk yalnızca kendisinin ve ailesinin çıkarlarını korumak için değil, geliştirilip güçlenmesinde sorumluluklar yükleneceği toplum için eğitilirdi. Boyun ya da budunun varlığını geleceğe taşıması çocuğa ve onun eğitimine bağlıydı. Türklerde çocuk eğitimine verilen önem ortak bir duygu olarak topluma yerleşmiş ve günümüze dek sürmüştür. Türk ailesi dün olduğu gibi bugün de çocuğunun eğitimi için her türlü zorluğa katlanır, onları okutmak için elinden gelen her şeyi yapar. Bu konuda gösterdiği özveri tarihsel bir gelenek haline gelmiştir. Rus tarihçi Vasili Barthold, Moğol istilasına kadar Türkistan adlı yapıtında 10. yüzyılda Türk ailelerin çocuklarını eğitmek için yaptıklarına değinir ve yoksul bir köylü kadının okutmak için Semerkant'a gönderdiği çocuklarına yün dokuyarak baktığından söz eder. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 3. Cilt, Tekin Yayınları 1995, sayfa 1329. Çocuğun bakımı ve ilk eğitimi doğal olarak anneye aittir. Aile ve akraba töresi Komşularla başlayan toplumsal ilişkiler, gelenekler ve inanç biçimleri önemli oranda anne tarafından öğretilirdi. Babanın aile içi eğitimde tamamlayıcı bir işlevi vardı. O, kişilik kazandırmanın yanı sıra erkek çocukların av ve savaşkanlık yeteneklerini geliştirmeyi üstlenirdi ve bu eğitim çok küçük yaşta başlardı. Bu aşamada anne ile baba arasında bir iş bölümü ortaya çıkar ve kızı anne, oğlu baba yetiştirirdi. Kırgızlarda babasız oğul, anasız kız, bakımsız, eğitimsiz yazarın notu sayılırdı. Türk kültürünün gelişme çağları Profesör Bahattin Ögel, Türk Dünyası Araştırma Vakfı İstanbul 1988, sayfa 247. Eski Çin belgeleri başlangıçta ana babanın yükümlendiği, daha sonra kurumsallaştırarak devletin ele aldığı Türk çocuklarının eğitimi konusunda çeşitli bilgiler içerir. Askeri eğitimin nitelik ve biçim olarak ele alındığı bu belgelerden birinde şunlar söylenmektedir. Küçük çocuklar koyunlara binip kuşlara, gelinciklere ve farelere ok atarlardı. Erkek çocuklar savaş için eğitim yapardı. Ava giderler ve ok atma eğitimi alırlardı. Küçüklü büyüklü tüm erkekler son derece iyi okçudur. 2-3 yaşında çocuklar bile ata biner, onunla gezer ve atı 4 nala sürebilirdi. Bu çocuklara kendi boylarında yay verip yay germek öğretilirdi. Hepsi çok çevik ve cesurdular. Kök Türkler, Sencer Divitçioğlu, Yapı Kredi Yayınları, 2. basım 2000, sayfa 212. Aral Gölü'nden Orta Asya'nın içlerine dek uzanan bölgede yaşayan Mavera-ün-Nehir Türkleri, ticari eğitime, genel eğitim içinde özel önem verirler ve çocuklarını küçük yaştan bilgili ve bilinçli girişimciler olarak yetiştirirlerdi. Çin kaynaklarına göre, Semerkant ve Buhara'da Türkler çocuk doğunca, büyüdüğünde tatlı dilli olsun diye ona şeker verirler. 5 yaşına gelen her çocuğa okuma yazma öğretirler. Daha sonra ticaret eğitiminden geçirerek görgüsünü arttırsın diye yazarın notu komşu ülkelere gönderirlerdi. Çinlilere göre bu bölgenin insanları şarabı, müziği ve kâr etmeyi severler, yolda şarkı söylerler, ticarette üstün, kâr etmede ustadırlar. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu 2. Cilt, Tekin Yayınları 1995, sayfa 601-602. Türkler ölümler nedeniyle ailelerin dağılmasına, çocukların eğitimsiz kalmasına ya da sahipsiz kalıp başlarını alıp gitmesine izin vermezlerdi. Hiçbir aile reisi ben ölürsem çocuklarım ve eşim ne olur diye kaygı duymaz. Kendisinden sonra çocuklarına kimlerin nasıl bakacağını bilirdi. Bunlar törelerle belirlenen ve aksamadan uygulanan konulardı. Baba öldüğünde çocukların sorumluluğu anneyle birlikte kardeşlere geçer, onlar yeğenlerinin bakım ve eğitimini kendi çocuklarından ayırt etmeden yüklenirdi. Türk kültürünün gelişme çağları Profesör Bahattin Ögel, Türk Dünyası Araştırma Vakfı İstanbul 1988, sayfa 242-245. Eğitim yalnızca eski Türklerde değil, varsıllığa ya da yoksulluğa bakılmaksızın Türk tarihinin her döneminde önem verilen konuların başında yer almıştır. Eğitim ve öğretim, yalnızca bilgi edinmenin bir aracı olarak değil, bununla birlikte ve esas olarak milli kimliğin korunması amacıyla ele alınmış ve bu amaç için ileri eğitim yöntemleri geliştirilip eğitim konusunda uzmanlaşmışlardı. Kazım Mirşan'a göre eğitim, yazı üzerinde yoğunlaştırılarak ilk kez ön Türk yazı okullarında sistemleştirilmiştir. Tamgalı Say Okulu, dünyanın en eski ders verilen yeridir, yazı burada doğmuştur. Sülyet, Manız Tav, Isıp Öv ve Uv On okulları değişik alfabelere kökenlik etmişlerdir. Ön Türk Tarihi, Haluk Tarcan, Kaynak Yayınları 1998, sayfa 142. M.Ö. 5. yüzyılda Pers hükümdarları çocuklarını eğitmek ve yönetime hazırlamak için İskitli öğretmen ve eğitmen getirtirken, Tarih 1, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 4. basım 2000, sayfa 69. M.Ö. 10 ve 11. yüzyıllarda Türk bilim adamları hemen tüm İslam ülkelerinde dersler veriyordu. Selçuklu medreseleri döneminde eşi olmayan eğitim kurumlarıydı. Rus tarihçi Vasilyev Dimitri ekibiyle birlikte Yenisey Havzası, Sayan ve Altay Dağları'ndan Sibirya'nın içlerine dek uzanan araştırmalarında 300 kadar Göktürk yazısıyla yazılmış mezar ve kaya yazıtı bulmuştur. Yazıtlardan Türk tarihine yönelik yeni bilgiler aktaran Profesör Dimitri, Göktürk yazısının Türk dillerine en uygun yazı olduğunu belirtmiş ve bulduğu yazıtların Türklerde geniş halk kitlelerinin okuma yazma bildiğini göstermesi bakımından son derece önemli olduğunu söylemiştir. Orta Doğu Uygarlık Mirası 2, Muazzez İlmiye Çığ, Kaynak Yayınları İstanbul 2003, sayfa 279. Türk toplumunda, tüm toplumlarda olduğu gibi devletin güçlü, gönencin yüksek olduğu dönemlerde eğitime verilen kamusal destek artmış, eğitim yaygınlaştırılmıştır. Güçsüzlük dönemlerinde ise doğal olarak bunun tersi olmuştur. Devletin eğitime yaptığı katkının azalması önemli bir olumsuzluk yaratmış, ancak Türk insanı eğitim eylemini kesintiye uğratmayarak başka yöntem ve araçlarla sürdürmüştür. Anadolu'nun yoksul ama bilge kişileri, dervişler, aşıklar, abdallar, yüksek düzeyli doğal öğretmenler olarak her yaştan halka ulaşmışlar, tarikat, tekke ve zaviyeler halkı hiç durmamacasına eğitmişlerdir. Türk halkı kendini eğitme ve değerlerini koruma konusunda her dönem ve koşulda geçerli olan son derece zengin yöntemler geliştirmesini bilmiştir. Günümüzde dünyanın hemen her ülkesine yayılarak buralarda çalışmak zorunda kalan insanlarımız sayısı ve biçimi ne olursa olsun hemen bir topluluk, koloni oluşturup kültürünü korumaya çalışır, yabancılaşmaya karşı önlem alır. İnancını, etnik kimliğini, yaşam biçimini, giyim kuşamını kimseye aldırmıyor görünerek yaşatır ve sıra dışı bir dayanışma göstererek kimliğini korur. Kimlik korumada çok duyarlıdır ve bu konuda gösterdiği direnç eskiden gelen kendini eğitme geleneğinin ona kazandırdığı bir yetenektir. Roper ASV adlı bir Amerikan araştırma kuruluşunun 2003 yılında dünyanın değişik ülkelerinde yaptırdığı bir araştırma, kendi kültürüne bağlılık eğiliminin Türklerde %78 olduğunu ortaya koymuş. Hürriyet 17.7.2003 bu denli yüksek bir oran araştırma yapanları bile şaşırtmıştı. Türklerin kimliklerini korumada gösterdikleri duyarlılık, onları dünyanın hemen her yerine yayan göçlerin yarattığı kalıcı ve güçlü bir duygudur. Gidilen yerlerde karşılaşılan uygarlıklar içinde yitip gitmemek için kimliğini korumak, bunun için de eğitimli olmak gerekiyordu. Birçok Türk boyu özellikle Çin'de Çinileşerek erimiş ve yok olmuştu. Ey Türk, kendine gel, ötükene geri dön söylemi maddi bir yer değiştirmeyi değil, töreye bağlı geleneklerin korunmasını isteyen bir anlayışın dile getirilmesidir.